Merhaba, ben Yusuf. Ninartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Robert T. Kiyosaki'nin Rich Dad, Poor Dad. Türkçe'de yaygın adıyla Zengin Baba, Yoksul Baba, kişisel finans ve finansal eğitim türünün en etkili, aynı zamanda en çok tartışılan kitaplarından biridir.
İlk kez 1997'de yayımlanan eser, 20. yıl baskısında güncellenmiş yan notlarla okura yeniden sunulur.
Kiyosaki, çocukluğundaki iki baba figürünün para konusundaki zıt yaklaşımlarını karşılaştırır. Eğitimli ve düzenli maaşlı yoksul baba, iş güvencesini ve diplomayı öne çıkarırken, girişimci zengin baba varlık edinmeyi, nakit akışını ve finansal okuryazarlığı savunur. Kitabın amacı, yüksek gelir ile gerçek servetin aynı şey olmadığını göstermektir. Yazar, okuru maaşa bağımlı bir düzeni sorgulamaya, gelir üreten varlıklarla gider yaratan yükümlülükleri ayırt etmeye çağırır. Bu yaklaşım, Türkiye'de ev sahipliği, borçlanma, tasarruf ve ek gelir tartışmaları bakımından da düşünmeye elverişli bir çerçeve sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, iki baba anlatısı. Para hakkındaki yerleşik kabulleri karşılaştırmak için kullanılır, kitabın temel anlatım aracı. Kiyosaki'nin biyolojik babası ile çocukluk arkadaşının babası arasında kurduğu karşıtlıktır. Yoksul baba, iyi eğitim almış, kamuda çalışan, düzenli gelire önem veren ve mesleki başarının finansal güvence getireceğine inanan bir figürdür. Zengin baba ise formal eğitimden çok iş kurma, yatırım yapma, pazarlık etme ve fırsatları görme becerisini öne çıkarır. Bu karşıtlık, insanların parayla ilişkisinin yalnızca gelir düzeyiyle değil, alışkanlıkları ve karar mantığıyla da şekillendiği savını taşır. Kiyosaki'nin hedefi, eğitimi veya ücretli çalışmayı bütünüyle değersizleştirmek değildir. Ancak okulun muhasebe, vergi, borç, yatırım ve nakit akışı gibi gündelik finans kararlarında belirleyici olan konuları çoğu zaman öğretmediğini vurgular. Türkiye'de de diploma ile iş bulma beklentisi güçlüdür. Fakat enflasyon, kredi kullanımı ve yaşam maliyeti gibi koşullar tek başına maaşın uzun vadeli güvence sağlamayabileceğini gösterir. Kitabın iki baba modeli, bu nedenle doğrudan uygulanacak biyografik bir reçeteden çok, okurun kendi aileden öğrendiği para cümlelerini sorgulamasını sağlayan bir düşünme aracıdır. Buna karşılık, anlatının insanları keskin biçimde zengin ve yoksul diye ayırması, farklı ekonomik koşulları yeterince hesaba katmadığı için eleştirel okunmalıdır. İkinci olarak, varlık ve yükümlülük ayrımı, kitabın nakit akışı merkezli finans tanımıdır. Kiyosaki'nin en bilinen önerisi, varlığı cebe para koyan, yükümlülüğü ise cepten para çıkaran unsur olarak tanımlamasıdır. Ona göre kira geliri sağlayan bir gayrimenkul, temettü veya faiz üreten yatırımlar,
geliri getiren fikri mülkiyet ya da sahibinin sürekli emeğine bağımlı olmayan bir işletme, varlık niteliği taşır.
Buna karşılık taşıt kredisi, tüketici borcu veya düzenli bakım ve ödeme gideri doğuran harcamalar nakit çıkışı yaratır. Bu çerçeve, bilanço terminolojisinin teknik tanımı değildir, kişisel bütçe için basitleştirilmiş bir nakit akışı testidir. Kitabın tartışmalı biçimde öne çıkardığı örnek kişinin oturduğu evdir. Kiyosaki, evin piyasa değeri yükselse bile mortgage, aidat, bakım, vergi ve fırsat maliyeti nedeniyle düzenli gelir üretmediği sürece finansal açıdan yük oluşturabileceğini söyler. Türkiye'de konut hem barınma hem birikim aracı olarak görüldüğünden bu fikir özellikle dikkatli değerlendirilmelidir. Bir ev, kira ödemesinden kurtarabilir, değer kazanabilir veya satıldığında kazanç sağlayabilir ama aylık bütçeye etkisi ayrıca hesaplanmalıdır. Kitabın kalıcı katkısı, etikete değil nakit akışına bakmayı öğretmesidir. Sınırlılığı ise değer artışı, enflasyon, likidite, vergi ve kişisel barınma ihtiyacı gibi gerçek hayattaki değişkenleri fazla sadeleştirmesidir. Üçüncü olarak, finansal okuryazarlık, yüksek gelirden çok parayı yönetme becerisi olarak sunulur, Rich Dad, Poor Dad, bir kişinin ne kadar kazandığından önce. Kazandığı parayı nasıl yönettiğine odaklanır. Kiyosaki'ye göre yüksek maaş, giderler aynı hızla arttığında finansal özgürlük yaratmaz. Bu nedenle gelir, gider, varlık ve yükümlülük arasındaki ilişkiyi okuyabilmek gerekir. Yazar, temel muhasebe mantığını kişisel finansın dili olarak görür. İnsan, aylık gelirini, zorunlu harcamalarını, borç ödemelerini, birikim oranını ve yatırımlarının ürettiği nakit akışını izlemiyorsa, gelir artsa bile mali durumunun kırılgan kalabileceğini savunur. Bu vurgu Türkiye'de gelir düzensizliği yaşayanlar, kredi kartı taksitleriyle harcama yapanlar veya birikimini yalnızca mevduat, döviz, altın ya da konutta tutmayı düşünenler için yararlı bir başlangıç sorusu doğurur. Her finansal ürünün getirisi, riski, masrafı ve likiditesi ayrı değerlendirilmelidir. Kitap ayrıca vergi, şirket yapıları ve yatırımlar hakkında öğrenmenin önemini vurgular, fakat bunları ayrıntılı bir mevzuat rehberi gibi açıklamaz. Bu nedenle okur, kitabı yatırım tavsiyesi yerine temel kavramlara yönelten bir giriş metni olarak ele almalıdır. Sağlam uygulama, kişisel bütçe çıkarmayı, asil durum payı oluşturmayı, borcun maliyetini hesaplamayı ve gerektiğinde yetkin, bağımsız kaynaklardan bilgi almayı gerektirir. Dördüncü olarak, korku ve arzunun etkisi, maaş döngüsünü açıklamak için kullanılan davranışsal çerçevedir. Kiyosaki, insanların para kararlarının yalnızca hesapla değil, korku ve arzu gibi duygularla yönlendirildiğini anlatır. Gelirsiz kalma korkusu, kişiyi sevmediği veya gelişim imkanı sınırlı bir işte kalmaya itebilir. Daha fazla harcama arzusu ise maaş arttıkça ev, araç, tüketim ve borç giderlerini büyütebilir. Yazar bu döngüyü çalışıp para kazanma, parayı harcama ve tekrar çalışmak zorunda kalma düzeni olarak eleştirir. Çözüm diye önerdiği şey, geliri tümüyle terk etmek değil, düzenli olarak gelir üreten varlıklar inşa etmektir. Bu fikrin güçlü yanı, harcama alışkanlıklarının ve statü tüketiminin uzun vadeli bütçe üzerindeki etkisini görünür kılmasıdır. Özellikle kolay kredi, taksitli alışveriş ve sosyal çevrenin tüketim beklentileri hane bütçesinde görünenden daha büyük baskı yaratabilir. Ancak kitabın dili bazen ücretli çalışmayı gereğinden fazla dar bir çerçevede sunar. Düzenli iş, sağlık güvencesi, öngörülebilir gelir, mesleki deneyim ve yatırım için başlangıç sermayesi sağlayabilir. Girişimcilik ve yatırım ise zarar, belirsizlik ve gelir dalgalanması içerir. Bu yüzden kitabın davranışsal dersi, işi hemen bırakmak değil, korkuyla alınan kararları fark etmek, tüketim hedeflerini ayıklamak ve risk kapasitesine uygun, ölçülü bir finansal plan kurmaktır. Son olarak, çocuklara para öğretme çağrısı, okul dışı finans eğitimine yöneliktir. Kitapta ebeveynlere yönelik en açık mesajlardan biri. Çocukların para konusunda yalnızca okuldan öğrenmesini beklememektir. Kiyosaki, geleneksel eğitimin mesleki bilgi ve akademik beceri kazandırsa da bütçe yapma, borç maliyetini anlama, yatırım riskini değerlendirme ve gelir yaratma gibi konuları çoğu zaman yeterince işlemediğini ileri sürer. Bu saf, çocukların erken yaşta parayla ilgili somut konuşmalar duyması gerektiğine işaret eder. Harçlığın planlanması, ihtiyaç ile istek arasındaki fark, birikim hedefi koyma, faiz ve taksitlerin maliyeti, emek karşılığı gelir ile yatırım geliri arasındaki ayrım, yaşa uygun biçimde ele alınabilir.
Türkiye'de aile içinde para konuşmak zaman zaman mahrem veya rahatsız edici görülebilir. Fakat çocukları tamamen bu konuşmaların dışında bırakmak,
onların ilk kredi kartı, tüketici kredisi ya da iş tercihiyle karşılaştıklarında hazırlıksız kalmasına yol açabilir. Yine de kitabın girişimcilik merkezli yaklaşımı tek geçerli eğitim modeli değildir. Çocuğa risk alma kadar, riskten korunma, tasarruf kadar paylaşma, kazanç kadar etik sorumluluk da öğretilmelidir. Kiyosaki'nin katkısı, finans eğitimini aile gündemine taşımasıdır. Eksik bıraktığı nokta ise, bu eğitimin güvenilir bilgi, eleştirel düşünme ve farklı ekonomik imkanlara duyarlılıkla desteklenmesi gereğidir. Sonuç olarak, Rich Dad Poor Dad, kişisel finans alanında ayrıntılı bir yatırım kılavuzundan çok, para hakkında düşünme biçimini sarsmayı amaçlayan bir başlangıç kitabıdır. Maaşın servetle eş anlamlı olmadığı, bütçede nakit akışının izlenmesi gerektiği ve finansal eğitimin okul sonrasına bırakılmaması gerektiği yönündeki vurguları, kitabın hala okunmasını açıklar. Kariyerinin başındaki yetişkinler, aile bütçesini daha bilinçli yönetmek isteyenler, çocuklarıyla para konuşmaya başlamak isteyen ebeveynler ve girişimcilik fikrini değerlendiren okurlar için özellikle yararlı olabilir. Oker, varlık ve yükümlülük ayrımını kendi gelir gider tablosuna uygulayarak borçlarının maliyetini ve harcamalarının uzun vadeli etkisini daha net görebilir. Kitabı benzerlerinden ayıran yön, teknik finans dilini iki baba figürü üzerinden kolay hatırlanan bir anlatıya dönüştürmesidir. Ayrıca ev, diploma, iş güvencesi ve yüksek maaş gibi yaygın kabulleri doğrudan sorgulaması, onu klasik tasarruf kitaplarından farklılaştırır. Bununla birlikte eser, tek başına finansal karar verme kaynağı olarak görülmemelidir. Varlık tanımı basitleştirilmiştir, konut ve girişimcilik konusunda herkes için geçerli sonuçlar çıkarmaz. Risk yönetimi ile çeşitlendirmeyi sınırlı işler. En dengeli okuma biçimi, kitabı bütçe disiplini ve finansal merak için bir tetikleyici saymak, ardından yatırım araçları, vergi, borç ve risk konusunda güncel, güvenilir ve Türkiye koşullarına uygun kaynaklarla bilgiyi tamamlamaktır. Destek olmak isterseniz Robert T. Kiyosaki kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.